İsmet Özçelik'le Ankara Parkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha birlikteyiz. Bir son dakika haberimiz var. Pakistan'dan geldi bu haber. İmran Han konvoyuna ateş açıldı. İmran Han'ın bacağından yaralandığı konusunda bilgiler geliyor. Ancak tabii bu haberleri ne kadar doğru bilemiyoruz. Ciddi kargaşa yaşandığına ilişkin görüntüleri izliyoruz. Saldırı olduğu gerçek ama İmran Han'ın yaralanıp yaralanmadığı ve yaralandıysa ne kadar ciddi bir yarası var, bunları önümüzdeki dakikalarda daha net bir şekilde öğreneceğiz. Pakistan'da biliyorsunuz İmran Han Amerika'nın izlediği politikaya ters politikalar izliyordu. Özellikle Asya politikasına çok sıcak yaklaşıyordu. Bu nedenle de Amerika'nın hedefindeydi. Daha önce iktidardaydı biliyorsunuz. 12 milletvekili partisinden transfer edilerek hükümetten düşürüldü. Arkasından seçime gitmek istedi. Seçime engellendi. İmran Han da halkla çözüm bulmak için bir anlamda kitlesel tepkilere başladı. Halk harekatına başladı. Hareketine başladı. Ve milyonlarca insanın katıldığı mitingler gerçekleştiriyor. Ve Pakistan'ı seçime bir anlamda seçim yapmaya zorluyor mevcut şu andaki iktidarı. İktidardaki bulunan parti biraz daha farklı görüşlere sahip. Yani İmran Han önümüzdeki günlerde bu olayda nasıl bir etki yapar? İmran Han mücadelesini devam ettirecek gözüküyor. Onun sonuçları ne olur bilemiyoruz. Yalnız burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Daha önce biliyorsunuz Amerika'nın bir suikastlar dönemine girdiği konusunda analizler yapılıyordu. Bunun içinde işte Rusya'da Darya Dugina'ya yapılan bir suikast vardı. Arkasından Kuzey Akım'da bir sabotaj gerçekleştirildi ki bununla ilgili yeni gelişmeler var ve İngiltere'nin bu konuda bilgi vermesi isteniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın açıklamaları var. 45 günlük İngiltere Başbakanı'nın Amerikan Dışişleri Bakanı'na işlem tamam maili atıp atmadığını sorguluyor ki hızlı bir şekilde 45 günde İngiltere'de başbakanlık yapmak tabii pek alışık olmadığımız bir durum. Çok ciddi bir olay olacak ki istifa etmek durumunda kaldı. Arkasından Kırım-Rusya arasındaki Kerç Köprüsü'ne yönelik saldırı var. Şimdi de Pakistan'da İmran Han'a yönelik bir saldırı söz konusu. Yani bu süreç devam eder mi bilemiyoruz ama pek iç açıcı bir durum değil. Amerika sıkıştıkça saldırılarını arttırıyor. Bunu herhalde devam ettirecek gibi gözüküyor. Gerçi geçmişte dünyada da benzer olaylar oldu. Yani emperyalizm gerilerken mesela daha önceki emperyalistleri gerilerken öyle gönüllü rızasıyla bu gerçeği kabul etmediler. Saldırarak kabul ettiler. Amerika'nın da şu anda yaptığı o. Ve işte Rusya ile Ukrayna'da savaş çıkarması, işte Çin'le Tayvan'da kriz yaratması, dünyanın her tarafında yaşanan olaylar, hemen hemen her şeyin arkasında Amerika var. Afganistan'daki yenilgisi tabii Amerika'nın karizmasını ciddi ölçüde çizmişti. O uçak kaçış görüntüleri hala hafızalarda. Bu tabii Amerika açısından çok ciddi bir sıkıntı. Kendi içinde sorunlar var. Kongresi ilk kez basıldı. Ensesi kızıllar denilen çiftçiler, üreticilerin tepkisi saray duvarlarını aştı. Kongre binasına kadar girdi. Şu anda biraz sakinlemiş gibi gözükse de bu bir bütün Amerika'yı yakından bilenler açısından bir ara dönem gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde Amerika'daki iç çatışmaların çok daha artacağı değerlendirmesi yapılıyor. Evet, biz bu son dakika haberini geçtikten sonra Türkiye'ye dönelim. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanstan da dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, bizim gündemimiz, Türkiye'nin gündemi şu anda, ana gündemi ekonomi. Sadece Türkiye'nin değil aslında, tüm dünyanın gündemi. Bugün yine bu konuyu ele alacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Aziz Konukman. Aziz Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk sevgili İsmet.
Aslında Aziz Bey'le...
Bana Aziz diyebilirsin İsmet. Yılların dostluğuyla evet. Birbirimize böyle hitap edebiliriz. Evet.
Sayın Konukman'la aslında stüdyoda beraber olacaktık ama o bu yaştan sonra tatile gitmeye kalktı. Ben Aziz Konukman ve tatili yan yana pek getiremeyenlerdenim. Çünkü pek tatil yaptığını bilmiyorum. Genellikle bir Sinop'a gider. Sinop'ta orada kendine ileriki yaşlar için sanki bir yerleşim yeri kuruyor gibi bir ev falan yaptığını hatırlıyorum.
Evet.
Yani tatil dediğimiz Sinop'ta çalışmayı anlıyorum ben Aziz Konukman'da.
Evet, evet.
Onun için tatile gitmeye kalktı. Kötü bir kaza, bacağını kırdı. Allah tabii daha geçmiş olsun diyelim önce. O nedenle sağ buraya olsun. Gelemedi. Gerçekten çok tehlikeli bir kazaydı. Ucuz atlatmış da diyebiliriz. Durumunuz nasıl şimdi?
Gayet iyi. Alçıya alındı. Şu an yani herhangi bir sorun yok.
İyi. Aman. Aman hocam.
Tabii.
Evet. Aziz Bey, ekonomiden gideceğiz dedik ama bugün hemen sıcak bir konudan gidelim. Enflasyon rakamları açıklandı. Ne diyorsunuz? Yani artış sürüyor. Hani, artış sürüyor.
Beklenmedik bir durum değil. Hani bildiğimiz bu durum. Ekim, Kasım'da zaten yüksek çıkacağı belliydi. Ama Aralık'ta hep söyleniyor işte baz etkisiyle biraz düşecek. Ama orta vadeli programda öngörüldüğü gibi bir rakam değil de onun biraz daha üstünde olacak. Şöyle düşün. Üfe tüfe arasındaki o makas 1.84 yani 1.8 diyelim bunu. Hep evet. Böyle devam ediyor. Hani yani emin ol bana üfeni söyle ben tüfeni söyleyeyim. Yani, ya da bana üretici tüketici fiyatları söyle ben sana üfeyi söyleyeyim. Çünkü kas sayı 1.8 civarında gidiyordu zaten.
Peki normal mi bu?
Bu şimdi tabii bizim... kur politikasının bunda çok büyük rolü var. Yani özellikle NAS politikasının bunda hiç affedilmeyecek derecede bir katkısı var. Çünkü hiçbir kalkınma planında böyle bir politika yer almamıştır. Bakın yani gidin bakın 3. dünya ülkeleri, gelişmiş ülkelerin programları var. Yıllık programı, kalkınma planları. Yani onlarda da piyasa önerimdir ama şeklen de olsa bir plan metni vardır. Açın bakın faiz sebep enflasyon sonuç diyen herhangi bir politika tedbirini buralarda rastlayamazsınız. Bizde böyle bir tedbir var. 122 nolu tedbir diyoruz biz buna. 11. kalkınma planı. Herkes karıştırıyor bunu. Tayyip Erdoğan talimat verdi mi? Ya kardeşim bu politika oraya girmiş. Yani oraya girdiği an artık o iktisat politikası. Tayyip Erdoğan ne derse desin o iktisat politikası uygulanacak. Ha oraya girerken Tayyip Erdoğan'ın etkisi oldu mu? Tabii ki oldu. Ama anladım. Artık bundan sonra merkez bankalarının bağlayıcı bir şey bu. Hatta para kurulunun toplantı yapıp faiz açıklamasına gerek yok politika faizi. Burada açık açık söylüyor zaten. Diyor ki enflasyon faiz sebep enflasyon sonuç. Aynen bu ifade tabii kelime kelime değil ama uzun bir şeydir o metindir. Efendim diyor işte faiz yüksek olduğu için enflasyon yüksek. Çözüm nedir? Faizleri düşürmektir. Yani politika faizlerini düşürmek. Evet. Dolayısıyla burada buna şaşmamak gerekiyor. Faizi düşürdüğün zaman da kurun ateşi birden parlanıyor, artıyor. Kur artınca sevgili İsmet senden biz ne kadar program yaptık. Sen köşende yazdın. İthal girdilere bağımlı bir ekonomi. Değil evet. mi yani bunu? Evet, evet. Bunu unutabilir miyiz? Evet. Hatta bir programda iyi hatırlıyorum. Galiba 10. kalkınma planında 25 tane dönüşüm projesi açıklamışlardı. Bir tanesi evet. ithalat girdilere bağımlı azaltma projesiydi. Hatta ben demiştim ki bu itiraf gibi bir şey. Yani evet. sorunu sen yaratıyorsun. Sonra yarattığın bu sorunu çözüm olarak önümüze koyuyorsun. Hani itiraf.com diyorlar evet. ya. Evet. Onun gibi bir şey. Dolayısıyla ithal girdilere bağımlı bir ekonomide düşük politika faizi otomatikman kuru ne yapıyor? Ateşliyor. Kuru ateşlediğiniz zaman dışarıdan herhangi bir şekilde ithal girdilerin döviz fiyatlarında bir değişiklik olmasa dahi kur nedeniyle TL fiyatları yükseliyor ve dolayısıyla sektörel fiyat artışları etkileriyle enflasyona yansıyor. Ama ben yine senin aracılığınla İsmet'ciğim bir çağrı yapıyorum TÜİK'e. Ne olur ya artık bu çalışmayı yapsınlar kardeşim ya. O da şu. Herhangi bir şekilde bir petrol fiyatı arttığında ya da ham petrol arttığında ya da herhangi bir ithal girdinin kur nedeniyle TL fiyatı arttığında bunun dolaylı ve dolaysız etkileri sektör fiyatları üzerinde ne oluyor? Bunun evet. input output tablosuyla açıklanması lazım güncelleştirilerek. En son tablo hangi yıla ait biliyor musun sevgili İsmet? 2012 yılına ait. Ya ayıp ya.
10 yıldır yapılmıyor 2020, yani.
Evet 2020 yılına gelmişiz. Bu Tayyip Erdoğan'a da yapılan bir haksızlık. Yani adamın önüne koyun kardeşim. Sizin göreviniz bu ya. Adama deyin ki bak Sayın Başkan biz size güncelleştirmiş 2022 verileriyle Türkiye'nin ithalatta bağımlı kas sayılarını veriyoruz. Hem sektörler itibariyle hem ortalama. E şimdi kardeşim bu kas sayılar hep değişti. E şimdi bunun çalışması kamuoyuyla paylaşılmadı. Yani soru şu. Ham petrol fiyatında döviz fiyatında bir değişiklik olması şart değil. Kur nedeniyle TL fiyatında bir değişiklik olduğunda sektörel fiyat artışları ne oluyor? Bu bir. Çünkü hep kamuoyunda şöyle söyleniyor ya, iğneden ipliğe zam geldi.
Evet, evet.
İyi de iğneye başka zam gelecek değil mi? İpliğe başka bir zam. Niye? Her ikisinin ithalat girdi kas sayılarına bağımlı farklı çünkü.
Evet, evet.
Dolayısıyla yerli girdiyle üretirsen katkısı az olur fiyat artışına. İşte bu da bizim yıllardır yerli girdiye dayalı bir ekonomi modelini savunmamızın da mantığı. Seninle çok toplantılarda evet, böyle evet. röportajlarımızda bunun ağırlığını, bunun altını çok çizdik. Siz ithal girdilere bağımlıysanız dolar fiyatı da artıyorsa kardeşim yapacak bir şey yok işte fiyatlar artıyor. Bu da endeks içindeki ağırlıklarıyla üretici fiyatları artırıyor, tüketici fiyatlarını artırıyor. Dolayısıyla hani emin ol Batı cephesinde yeni bir şey yok. Şaşırtıcı bir durum da yok. Şaşırtıcı olan bunun tam etkilerini bize gösterecek olan TÜİK bunu göstermiyor. Bu hesapları yaptıysa bile paylaşmıyor bizimle. Benim birinci duyurum senin aracılığınla TÜİK'e duyurum bu olsun. Evet. Muhalefet de bunun takipçisi olsun kardeşim.
Evet. Hocam şimdi rakamları isterseniz dinleyicilerimize verelim. Evet. Ekim'de aylık bazda 3,54 arttı. Üretici fiyatlarındaki artış da 7,83 oldu. Yıllık enflasyon 85,51'e yükseldi. Üretici fiyatlarındaki artış da 157,69 oldu. Yani evet. Tabii üretici ve şey arasında müthiş bir fark var. Ya peki ha,
olacak
bu
şeydi.
Peki üretici acaba zararına mı mal satıyor? Yani bu üretici zararına mal satıyor gibi bir algı yaratıyor. Ne dersiniz?
Hayır zararına değil. Şu oluyor. Yani maliyetleri onlar birden şeye yansıtamıyorlar. Söyleyeyim.
Evet.
Fiyat artışlarına yansıtamıyorlar. Çünkü şey var yani talep yönünden de problemlerle karşılaşır.
Evet.
Yani maliyet enflasyonu var doğru ama bunu da fiyatlara yansıttığınız zaman hemen ne yapıyorsunuz? Gecikmeli yansıtıyorsunuz. Zaten gecikmeli olduğunda da TÜFE'ye yansıyor bu. Anlatabildim
evet,
mi?
Evet.
Yani TÜFE'nin yükseliş trendinin arkasında bu yansıtmaların gecikmeli. Bakın hemen değil. 3-4 ay gecikmeyle etkisi var. Onun için hani şu baz etkisini diyenler var ya haklı
evet,
olarak.
Evet.
Ya kardeşim enflasyon yıl sonunda düşecek. Doğru TÜFE düşecek. İyi ama geçen yılın Aralık ayında değil mi %13'ler, 14'ler bandında bir artış olduğu için düşecek.
13,5 oldu. Bu ay evet, diyelim 13,5. Ki %3,5 olsa 10 puan geriye doğru düşecek.
Tabii düşecek. İyi ama bu düştü anlamına mı gelecek? Ne yapacağız evet. ondan sonra? Ocak, Şubat, Mart, Nisan gidiyor bu. Gecikmeli de bu yansıyacak diyoruz değil mi?
Evet.
Sonunda yine tekrar artacak. Yani onun için bu gecikme meselesi biraz buradan kaynaklanıyor. Tabii daha da vahim bir şey var. Alt kalemleri hiç kimse tartışmıyor sevgili İsmet. Alt kalemler önemli. Ben ona bakarım. Diğerleri o kadar önemli değil. Yani ne demek istiyorum? Ortalamanın üstünde artış var mı? Çünkü endeks bize sepetin genelini veriyor. Değil mi,
evet,
Üfe?
Evet.
Hani ne demiştik ona? Sen şimdi tekrarlamıştın. 157,69.
Evet.
Peki sepetin içinde şeyler varsa, başka mallar varsa, onlar esas da hayati önemli bir mallarsa ve onların fiyatları anormal artıyorsa, işte orada şapkayı çıkartıp herkesin düşünmesi lazım. Hemen verelim istersen. Elektrik, gaz, buhar su temini. Ya sıkıdır. %554,56.
Ya o rakamı ben de görünce ya, çok şaşırdım yani. Ya. Bu kadar yüksek bir
ya,
şeyin.
Ya hocam vallahi nutku tutulur ya. 554. Ya ben bazen diyorum ki ya acaba bir şey mi oldu, ben virgülü mü karıştırdım filan diyorum ya. Ya evet. Bizi bildiğimizi bilmez hale soktular sevgili İsmet. Ya 157,7 nerede? 554,7 yuvarlayarak söylüyorum. 6 nerede ya? Enerji 417,61. %417,61. E şimdi bunlar hani vardır ya, bu bunların bedeli bir yerden çıkmayacak mı hocam? Bunlar artınca bunlar yansımayacak mı? Yansıyacak.
Evet, evet.
İşte genel endeks kimseyi ilgilendirmiyor ki. Genel evet. endeksi biz herkes kullanmıyor ki. Bazı mallar çok önemli, bazı mallar çok önemsiz. Burada önemli mallar bunlar. Elektrik, gaz, buhar, enerji. Bitti kardeşim. Bunlar arttığı zaman film kopuyor. Evet. TÜFE'de de bilmiyorum, alt kalemlere inmedik. Yıllığı söyledin değil mi?
Evet.
85-51.
85-51.
Gıda 99.
Evet, gıda 99, orada en çok dikkat çeken. Türk İş'in araştırmasında daha yüksek gözüküyor.
Tabii.
Türk İş'in...
Ulaştırma.
Evet.
Ulaştırma. İsmetçim 117,15, yani 117,2 diyelim ona. Şimdi bak, sokaktaki adamı konuşalım.
Sokaktaki sen adam çok en çok bunlardan etkilenecek. Ha,
İsmetçim sen sokağın nabzını tutan iyi gazetecilerden birisin. Bir sokaktaki adamı konuşalım. Şimdi bunlar bir sepet. Evet. Sokaktaki adam diyor ki hocam diyor, benim sepetim sizin ilan ettiğiniz sepetten farklı diyor. Yani hatta mikrofonu kime uzatsanız, ya tamam Sputnik kime mikrofonu uzatsa farklı gelir gruplarına. Hatta farklı semtlere gitsek, tamam mı? Şunu görürüz. Bir, gelir grupları itibariyle değil mi?
Evet.
Esas sonuçların açıklanması lazım. Bize ne ya genelden? Çünkü ortalamada kimse yaşamıyor sevgili İsmet.
Evet, evet.
Ortalama sepet istatistiğin bulduğu bir sepet. Öyle bir sepet kimsenin yok. Çünkü öyle bir gelir düzeninde kimse yok.
Evet.
Peki kim var? Gelir grupları itibariyle var. En zengin %20, en fakir %20. Şimdi bize Engels yasası, bu Marx'ın arkadaşı Engels değil. Bu
evet.
Alman yine. Engels
evet.
yasası.
Evet.
İnsanların geliri arttıkça bütçeler içerisinde gıdaya ayırdıkları pay düşer diyor. Bu ne diyor bize? Demek ki üst gelir gruplarına geçince gıdanın payı düşüyor. Ama alt gelir gruplarda gıdanın ağırlığı son derece yüksek.
Evet.
O zaman 99 diye okuduğumuz gıda şeyi etkilemez mi en yoksulun enflasyonunu? Onun enflasyonu farklı çıkmaz mı? Ona siz deseniz ki senin enflasyonun 85-51 desen kızar, itiraz eder, bir yanlışlık var kardeşim der.
Evet.
Ulaştırma, adamın zaten gıda ve ulaştırma ya harcamaları. Ulaştırma %117 artmış, ne yapacağız? Bak bu iki kalem bile yoksulun enflasyonunun zenginin enflasyonu çok üstünde olduğunu gösteriyor. Halkımızın aşağı yukarı değil mi hocam asgari ücret neredeyse %60'lar civarında.
Evet.
Toplam ücretlerin değil mi? Yani insanların %60 civarındası asgari ücretle alıyor. Yani biz orta yani bayağı düşük asgari ücret aslında en düşük ücret ama toplumun ücret düzeyi de neredeyse oraya doğru kaymış
evet.
durumda. Dolayısıyla gıda ve ulaştırmanın ağırlığı çok yüksek ve bu da açıklanan enflasyonun inandırıcılığını ne yapıyor? Sorgulatıyor bize.
Evet.
Bunu da kamuoyuyla paylaşalım diyorum.
Evet hocam, şimdi biraz önce bu ithalata bağımlılığa dikkat çektiniz. Gerçekten Türkiye'de bütün sanayilerde işte %40 ile %70 arasında ithalata bağımlılık var. Bazılarında biraz daha yüksek
onlar
ama.
Onlar da eski oranlar. Onlar eski oranlar. 2012'ye ait.
Şimdi daha mı yüksektir?
Tabii hocam bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz. Bilmiyoruz
evet.
ama tahmin ediyoruz. İthal girdilere bağımlılığımız arttı deniliyor. Ama dediğim gibi somut bir veri yok elimizde. Çünkü TÜİK, muhatabımız TÜİK. Evet. O açıklayacak bizi.
Şimdi oralarda şöyle bir şey oldu biliyorsunuz. 2005-2010 12 hatta o aralarda ısrarla TL'yi değerli kılan bir politika izlendi. Şimdi bu da içeride üretimi pahalı hale getirirken ithalatı ucuz hale getirdi. Ve biraz ithalata bağımlılık buradan kaynaklanmadı mı?
Kesinlikle öyle. Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi senin mantığına göre şöyle. Diyorsun ki döviz bu kadar pahalanıyorsa diyorsun değil mi? Evet. Artık yerli girdiye doğru döner. Değil mi? Öyle bir mantık var.
Ama onları batırmışsın onları. Yan sanayi, yerli şey o kadar kolay kurulmuyor ki.
Yerli, tabii ama senin zorunlu ithalatın var.
Evet, evet.
Ham petrol değil mi hocam? Onun evet. Türevleri filan. Yani senin dış ticaret açında yani ithalatına bir bak en yüksek pay onlar. Dolayısıyla hani nasıl söyleyeyim? Bu ağırlık izole edilmediği sürece senin ithal girdilere bağımlılık rakamın aşağı doğru değil yukarıya doğru çıkıyor.
Evet,
onu görmek lazım demek istiyorum.
Mesela biz otomotivde çok ilerlemiştik. Yani yerli katkı oranı çok artmıştı. Bu politika yüzünden dediler ki ya içeride üretmek daha pahalı, ithal etmek daha ucuz. Hemen ithalata yöneldiler. Yerli katkı oranı düştü.
Şimdi burada bizi izleyenlerin hepsini yakından ilgilendiren bir rakam var. Onu herkes bellesin ne olur.
Evet.
O da şu. ÜFE'nin 12 aylık ortalaması. Evet. %122,93. Yani buna 123 diyelim. Tamam mı? Evet. Nedir bu? Bu ne ilgilendiriyor? Bize ne ya? Demesin kimse. Yeniden değerlenme oranı diye bir kassayı yakında Maliye Bakanlığı bir genelgeyle, tebliğle resmi gazetede yayınlayacak bunu.
Galiba bugün açıklandı. Yani bugün açıklanmış olabilir.
Hayır, yok yok. Resmi rakam açıklanıyor ama tebliğ hemen çıkmıyor. Yani benim biraz gecikmeli oluyor.
Galiba
çünkü bu rakamın
tebliği de bugün öyle bir şey okudum sanki.
O zaman olabilir. Ya tamam çok
yeniden değerlendirme
değil.
Oranları belirlendi diye bir şey okudum ama resmi
yani gazeteler atıyor bunu ama daha o tebliğ yayınlanmamış oluyor.
Olabilir. Evet anladım.
Biraz gecikmeli oluyor. Neyse sonuçta bu yayınlanacak. Ondan sonra şöyle şeyler olacak. Yani bunları bilelim diye söylüyorum.
Evet.
Bütün maktu vergiler bu oranda artacak bir kere. Tamam mı? Hiç tartışmasız. %122,93. Yani %123 artacak.
Yani bir tek şöyle diyelim isterseniz. Hı. Emlak vergisi verecekseniz bu kadar artacak. Emlak vergileri.
Yok. Mi? İşte onu diye söyleyecektim. Sen lafı aldın ağzımdan.
Evet.
Emlak vergisinde yarısı. Yasası gereği.
Evet.
Yani evet. Kötü örnek oldu. Şunu söyleyeyim. Emlak vergisi hariç %123 oranında artacak. Ocak evet. ayından itibaren.
Evet.
Hani gazeteler böyle manşet atacak. Trafik cezaları.
Evet.
Bütün cezalar. Maktu, vergi, ceza ne varsa. Evet. Şimdi yalnız kanunun şöyle bir şeyi var. Cumhurbaşkanı'na tanıdığı bir yetki var. Diyor ki Cumhurbaşkanı herhangi bir açıklama yapmazsa bu dediğim oranlar uygulanır. Hiç tartışmasız. Ama Cumhurbaşkanı müdahale edip oranları %50 veya %50 artırma veya indirmeye yetkilidir diyor. Şimdi bam teli burası. Bir daha söylüyorum.
Seçim yılı.
Yeniden değerlenme oranı resmi gazete yayınlansa bile
evet.
Cumhurbaşkanı bu oranı %50 artırma veya azaltmaya yetkilidir. Cumhurbaşkanı geçen yıllara baktım. Bir yerde kullanmış bunu. Motorlu taşıtlar vergisi. Ya yapmayın ya. Motorlu taşıtlar vergisi biliyorsun bir servet vergisi.
Evet.
Bizim vergi sistemimizde servet vergisi. Ya ben de çağrı yapıyorum sevgili İsmet. Cumhurbaşkanına çağrı diye. Yani mahallenin evet. bazı yerlerde delileri vardır. Ben de akademik dünyanın delisi rolünü üstlenerek yani devamlı çağrı yapıyorum. Ama yani okuyan var mı? Yok. Muhalefet ciddiye almıyor, öbürküler ciddiye almıyor filan. Ama çok önemli bir şey. O da şu, çağrım şu. Ya kardeşim, sayın Cumhurbaşkanım ya, sevgili Cumhurbaşkanım. Ya motorlu taşıtlar vergisini %50 indiriyorsun da. Ya niye diğerlerinde bir indirim yapmıyorsun? Ya? Bu yetkin var. Niye adamı şimdi %123 artırıyorsun ki ya? Madem motorlu taşıtlar vergisi, bir servet vergisinde bunu düşünüyorsun da diğerlerinde niye düşünmüyorsun? Vatandaşın ödediği diğer ki hepsi cebinden gidiyor. Yani anında kesiliyor. Yazık değil mi, günah değil mi ya? Mesela emlak vergisini %50 indirsen, emlak vergisi bir de yasadan dolayı %50 indirimli. Ne kadar güzel değil mi?
Evet.
Yapmıyor bunu. Bunu yapmıyor. Onun için senin aracılığında bir çağrı yapıyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı, artık bunu %50 oranında indirmeyi, kapsamını geniş tutsun. Sadece motorlu taşıtlar vergisiyle bunu sınırlı yapmasın. Ya Türkiye'nin ihtiyacı var buna ya.
Evet.
Kimse de bunu seçim meçim şeyi de demesin Allah aşkına ya. Hayati bir konu bu ya. Birinci talebimiz bu. Muhalefet de bunu seslendirsin. İki, biliyorsun gelir vergisi dilimleri otomatikman yeniden değerlenme oranında artar.
Evet.
Bu önemli. Neden önemli? Çünkü bunu artırmazsan yıl sonu değil, yılın daha üçüncü ayında daha yüksek gelir vergisine geçer çalışanlar. Öyle değil mi?
Zaten sıkıntı bu oldu galiba bu son
olayda. Ama ne oldu? Yeniden değerlenme oranında çok yanlış biliniyor. Yeniden değerlenme oranında artmıyor gelir vergisi dilimleri diye. Hayır, son yıllarda hep yeniden değerlenme oranında artıyor. Ha, oran biraz onun altında kalıyor. Çünkü bir teknik var burada. Yuvarlama var. Artanın %5'e tamamlanması diye, yuvarlanması diye bir analiz var, teknik. Onun için oranın biraz altında oluyor. Millet de zannediyor ki yeniden değerleme oranında artmamış şey. Söyle, gelir vergisi tarifeleri diyor. Hayır, artıyor. Biz buradan çağrı yapalım. Bunu %50 artırsın. Bak burada da artırsın. Niye?
Evet.
Çünkü artırırsa artık şu sorun kalkacak. Vatandaş ne zam aldıysa, tamam mı? Hani bir üste geçme diye bir şey söz konusu olmayacak Ekim ayına geldiğinde. Çünkü evet, matrah genişleyince o oranda kalacak.
Evet.
Tamam. Bu çağrıyı Sayın Cumhurbaşkanı'na yapalım. Bunu da kimse ya işte adama seçim şeyinde yardımcı oluyorsun filan. Hayır kardeşim, biz halkımızın ödeyeceği vergileri önemsiyoruz. Emekçilerin ödeyeceği vergileri önemsiyoruz. Yazık değil mi, günah değil mi ya? Bu insanları niye mağdur ediyorsunuz? O zaman siz müjde diyorsunuz değil mi? Ocak'ta zam yapacağız. Allah, değil mi? Sadece asgari ücrete değil, hepsine zam yapacağız. İyi ama bu gelir vergisi dilimlerini daha fazla artırmazsan yeniden değerlenme oranında, vatandaş Ekim ayına gelince yılın yine aynı problemle karşılaşacak. Yazık değil mi? Günah değil mi ya?
Evet. Emekçilerin vergi matrahları arttırılsın diye özetleyebilir miyiz bunu?
Yeniden değerlenme oranından daha fazla arttırılsın.
Evet.
Yani bunu %50 arttırmaya yetkili Cumhurbaşkanı. Kanun vermiş bu yetkiyi.
Evet.
Yani Sayın Cumhurbaşkanı hep sermayeden yana bunları kullanıyor. Ya bir günde desin ki ya bu emekçilerin lehine kullanıyor. Nasıl asgari ücret vergi dışı kaldı? Yapmadılar mı?
Evet, evet.
Niye yapmıyorsunuz kardeşim? Demek istediğim bu.
Evet. Hocam şimdi manzara bu, ekonomideki bu olay, enflasyonun hali de bu. Şimdi Türkiye'de mecliste bütçe görüşülüyor. Bir bütçe hazırlandı. Evet. 2023 bütçesini buna göre yapacağız dedik. Ama tabii şöyle bir noktadan sonra geliyoruz. 2021 bütçesi biliyorsunuz 800 milyarlık ek bütçe çıkararak yılı tamamladı.
Evet.
Daha önceki tecrübelerimiz de var. Yani meclise gelen bütçe çok fazla değişikliğe uğramıyor. Şu anda bütçe plan komisyonunda konuşuluyor. Yanılmıyorsam 24-26 Kasım'a kadar devam edecek. Ondan sonra genel kurula girecek.
Peki zaten genel kurulda hiçbir etkileme olamıyor. Çünkü evet, gelir artırıcı, gider azaltıcı öneri yapılamıyor. Evet. Ne yapılıyorsa plan bütçe komisyonu.
Plan bütçe de yapılıyor. Şimdi incelemişsinizdir bu bütçeyi. Bu bütçe, evet, Türkiye'de bir yaşanan ekonomik kriz var. Çözüm getirir mi sizce? Yani nedir ya, şeyi?
Bak sevgili İsmet, yani sen uzun yıllar köşe yazarlığı yaptın, temsilcilik yaptın. Yani emin ol bütçe uzmanlarından aşağı değilsin. Ben senin yazılarını okudum. Şimdi sana bir bütçe rakamları vereyim de hani bir fikir verir sana. Şimdi biliyorsun personel ödenekleri var. Sosyal güvenlik kurumu primleri de var. Onu da dahil edelim. %24,7 bütçenin. Yani ne oluyor? %25. 1/4 değil mi hocam?
Evet.
Bu şey yani hani başka bir şansın yok yani. Bunun hatta artırılması gerekir ama hani bunu bu burada kalacak bir kere belli. Faiz 12,7. Ekleyelim şey,
37,5.
ne oldu? 25,
37,7.
37,7.
7.
He. Şimdi bir de şey var, cari transferler var. Seçim meçim nedeniyle, yani şimdi biliyorsun cari transferin özelliği şu: karşılıksız, hizmet olmadan yapılan ödemeler. Tamam
evet,
mı?
Evet.
Abi onu da eklediğin zaman ya bütçe bağlı ya. Bütçe bağlı. Bütçeyi oynatmak, esneklik yapmak filan mümkün değil. Peki burada yatırım ne? Ya utanırsın ya. Ya bunu vallahi bir yabancıya filan anlatmasınlar. Gülerler ya. Bak, yatırımın adı şöyle oldu artık. Yatırım ödenekleri denmiyor buna. Yatırım gideri yok artık. Bütçede o kavram kalktı. Onun yerine sermaye gideri ve sermaye transferi kalemleri geldi. İkisini toplarsan sevgili İsmet, ona biz yatırım gideri diyoruz. Evet. Rakamları vereyim, paylarını. 7,1 sermaye gideri, 0,8 de sermaye transferi. Toplarsak 7,9. 100 liranın 7,9'u yatırıma gidiyor.
Peki istihdam, üretim, üretim nerede ya burada?
Ne oldu peki? Şimdi gelelim buradan. Devlet yatırım yapmıyor. Belli işte yani. Beni unut diyor kardeşim. Kamu hizmeti üretimini benden bekleme kardeşim. Ben ancak maaş, bak ancak maaş öderim. Rantiyeye ödeme yaparım. Bir de cari transferlerle seçim amaçlı kaynak transferi yaparım. Benden umudunu kes diyor. Şimdi böyle bir şey olur mu? Yatırım yapmazsan, senin böyle yok şöyle şu kadar toplu konut açıyoruz, uzaya gideceğiz, bilmem nereye gideceğiz. Ya olmaz ki bu ya. Ha, özel sektöre bırakıyorsun değil mi? O da yapmıyor ki işte. Bak TOG'un o marka üretilirken 4 özel sektör temsilcisi var. Onlara muazzam teşvik verildi ya. Ya o harcanan paraların arkasında devlet var ya. Oysa evet, çağdaş bir yorumla bunu keşke kit olarak kursaydınız da TOG'u siz yapsaydınız kardeşim.
Evet.
Ne gerek var özel sektörle bunu yapıyorsunuz? Zaten parayı siz verdiniz. Bütün önemli katkıları siz sundunuz. Ama o anlayış yok. O kamucu anlayış olmadığı için zaten olmaz.
Peki şimdi Aziz Bey, şeye geleceğim. Yani pandemi süreci yaşadık. Bütün dünya kamuculuğu tartıştı. Ve bütün Avrupa, Batı ülkeleri, herkes devletin önemini kavradı. Hatta birçok yorum çıktı. Yani artık kamuculuğa dönüş diye. Hatta dünya sosyalist oluyor falan diye de espriler yapıldı.
Tabii, hatta öyle tartışmalar da oldu.
Evet. Yani böyle bir ortamda, yani yatırıma bu kadar düşük pay ayrılması, yani üretim, hep üretim, üretim, üretim diyoruz. Hemen hemen herkesin, bütün partilerin programlarında evet, şimdi üretim girmeye başladı.
Tabii.
Şimdi
tabii,
böyle bir şeyde yani bunu nasıl kaldıracak Türkiye? Yani şu anda
ya aynen,
şu anda tarımda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Mesela buğday ekiliyor Orta Anadolu'da, işte Polatlı'da, Konya'da falan. Kış gelmeden biliyorsunuz ekim yapılıyor. Taban gübresi atamadı insanlar.
Tabii.
Çünkü para yok, yani çok pahalıya geliyor, atamadı. Taban gübresini atmazsa rekolte düşüyor. Rekolte düştüğü zaman başka sıkıntılar meydana geliyor. İthalat gerekiyor falan, yani nasıl olacak bu iş?
Şimdi bak, 2023 bütçe gerekçesinde yer alan orta vadeli programımız var biliyorsun. Bu orta vadeli program artık bütçe gerekçesinin içinde gösteriliyor. Yani tıpkı basım gibi yapıyorlar. Evet. Orada diyor ki vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler etkinlik, tamam mı, değerlendirmesi yapılarak sürekli gözden geçirilecek. Bu ne demek sevgili İsmet? İşe yaramayan teşvikler ve muafiyetler azaltılacak diyor, değil mi?
Evet.
Ben yanlış mı anlıyorum bu cümleden?
Evet, o anlama gelir.
Bir daha söylüyorum. 2023 bütçesinin içinde yer alan orta vadeli programın 7. bölümü kamu maliyesi başlığını taşıyor ve politika ve tedbirler sıralanmış. Onlardan 11. tedbir diyor ki vergisel teşvikler, İslam muafiyetler, yani etkin olmayanlar gözden geçirilecek. Şimdi heyecan duyuyorsun değil mi? Helal olsun ya adamlar. Demek ki teşvikleri artık azaltacaklar. Şimdi sıkı dur. Geçen yıl, tamam mı, 2023 için vergi harcaması tutarı, hemen bizi izleyenlere söyleyeyim. Vergi harcaması demek devletin toplayacağı vergiden vazgeçmesi demek.
Evet.
Yani vergi harcaması tabiri şöyle bir şey olmasın. Cebinden bir para çıkartmıyor.
Evet.
Toplayacağı vergilerden vazgeçiyor. ve ağırlıklı olarak da sermaye kesiminden toplayacağı vergilerden vazgeçiyor.
Yani
emekçilerde de var.
Evet, evet.
Örneğin engelliye bir taşıt alıyorsun, bir engelli taşıtı, vergiden işte düşük oluyor ya da muaf oluyor. Ya da asgari ücret vergi dışı kaldı. Ya da asgari geçim indirimi hatırlarsın, uzun yıllar çocuklarla
evet,
ilgili
evet.
hesaplar var. Ama ağırlık %80'i 90'ı neredeyse sermaye verilen teşvikler. Abiciğim şu görüldü. Ya bu insanlara teşvik veriyorsun, bu şirketlere teşvik veriyorsun. Yok abi, yatırım yapmıyorlar ya. Niye? Önlerini göremiyorlar çünkü.
Evet.
Hani onlara da çok büyük haksızlık yapmayayım. Onlar da önlerini göremiyor. İthal girdiler artmış, yerli girdiler, üretici fiyatları patlamış gidiyor. Şimdi böyle bir durumda yatırım vizyonu kayboluyor. Çünkü bütçenin yatırım vizyonu yok. O boşluğu dolduramıyor. Ne yapman lazım? Demek ki bu muafiyet ve istisnalar nedeniyle vazgeçtiğin bu büyük meblağları azalt demektir. Ben öyle anlıyorum bu 11
evet.
nolu tedbirden. Tamam. Şimdi sıkı dur. Geçen yıl Ekim'de verilen 2022 yılı bütçesinin, ben sana 2023 yılı vazgeçilen vergi tutarını vereceğim şimdi rakam olarak. Ne olur bir yere not ederim.
Evet.
2023 yılında yani şeyde vazgeçilen vergi ne olmuş? 385 milyarmış. Tamam.
Evet.
385. Geçen yılın bütçesinde 2023 için öngörülen tutar 385 milyar. Yani devlet 385 milyar almayacağım demiş. 2023 için.
Evet.
Fakat bu bütçede 2023 rakamını revize etmiş. Sıkı dur. Kaça çıkartmış biliyor musun? 994,4. Ya ayıp ya. Ayıp ya. Sen 11. maddeye ne yazdın? Ben işe yaramayanları, değil mi?
Evet.
Etkin olmayanları ayıklayacağım dedim. Şimdi kardeşim ne oldu ya? Ne oldu da? Ne kadar misli hocam, ben bir
üç
bakayım
katına,
dedim şunu.
Yaklaşık 3 katı.
Hocam.
2,5 katı
diyelim. Yok, tam buldum hocam.
2,5 katı diyelim.
Efendim?
2,5 katı diyelim.
Evet, bravo, bravo hocam. 2,6'ymış hocam.
Evet.
Ben baktım şimdi. 2,6. Misli. Ya şimdi kardeşim, bir, meclise açıklama yapacaksın. Kardeş, ben buraya 11 nolu tedbir yazdım ama şu nedenlerden dolayı geçen yılki rakamı, benim öngördüğüm rakamı revize ediyorum. Yok, baktım bütçede yok, bir açıklama yok. Neden 385, 994 oldu diye. Peki, bütçe açığına kadar İsmet'ciğim 461 milyar. Senin elinde vardır.
Evet.
2023 için öngörülen bütçe açığı 461. Vazgeçilen vergi gelirine kadar 994.
Evet.
Ya utanıyor. Ya bütçe açığı diye bir şey olmuyor ya.
Evet.
Sınıfsal tercihler doğru kullanılsa, hadi
evet,
bunun 994'ün 994'ü de sermayeye gitmiyor. Hani bunun bir kısmını %80'i diyelim. Hocam bütçe açığı diye bir şey kalmıyor.
Yani vergileri bütçe, eğer vergiden vazgeçmesen
tabii,
açığı
vergiden
kapatıyorsun.
Tabii vergiden toplayacak onları. Toplayacak.
Peki bu
onları
994'te
toplayınca,
garibanlar işte ekonomik sıkıntıda ondan vazgeçiyorum derlerse?
Tabii. Yani bak, bu 994'ü devlet toplasa,
evet,
hani emekçiler hariç, emekçilere verilen kısım hariç, hani istisnalar hariç.
Yarı yarıya deseniz olur.
Olsun.
Evet.
Ha, hatta şöyle diyelim, dur, seninle beraber yapalım. 461'i 2 ile çarpalım. 2 kere 1, 2, 2 kere 6, 12.
920.
920. Bak, 920 desek, çok az bir kısmını emekçilere versek, bütçe fazlası yapıyoruz.
Yani yarısını emekçilere ayırsak, yarısını da şeyden yapsak gene bütçe fazlası veriyoruz.
Evet. Peki o zaman yatırımların bütçedeki payı ne olur hocam? Artar.
Artar, çok
artar. İşte bu kadar basit. Kamucu bir anlayışta artar.
Evet.
Ama böyle bir tercih kullanılmıyor, onu söyleyelim. Bir de 2022 yılında bu rakam 336 milyardı. Tamam mı? Yani vazgeçilen vergi miktarı 336 milyar. Sonra ek bütçe geldi.
Evet.
Abi bunu 141'e düşürdüler ya.
Evet.
Niye düşürdüler? Neden düşürdüler? Meclise bilgi vermediler. Ve ek bütçede de yer almadı. Ben dedim ki usulüne göre sevk edilmemiş bir ek bütçe var. Meclis başkanı ek bütçeyi iade etsin dedim.
Evet.
Kimseden tık çıkmadı. Muhalefet dahil ve yasalaştı. Buradan şuraya geleceğim. O zaman şu soruyu soralım. Kardeşim, gerçekleşme tahminini niye vermiyorsunuz ya? 2022 yılında acaba Türkiye'nin vazgeçtiği vergi ne kadar ya? Bir kamuoyu bilsin ya. Vermiyorlar. Vermiyorlar.
Evet.
Ve meclis bu bilgiyi sahip değil. Kur korumalı mevduat değil mi?
Evet.
Senin de benim de yakından ilgilendiğim. Bana birisi çıksın desin ki kur korumalı mevduat nedeniyle bütçede özellikle bankalar kanalıyla açılan hesaplarda şu kadar vergiden vazgeçiyoruz. Bu birinci bölüm. İkincisi Merkez Bankası hesaplarında da şu kadar vergiden vazgeçiyoruz. İkisinin toplamı şudur, bütçede şu kalemdir diye. Yazın gösterin kardeş.
Evet, özellikle Merkez Bankası tarafı tamamen kapalı. Hani
o hiç bilinmiyor,
Hazine tarafını ama, her ayın son perşembesi bir bildiriyorlar mecburen, tabii, açıklanıyor.
Bu bir. İkincisi, evet. İkincisi daha da vahim olan şu... vergi harcamaları raporu vardı. Sen bilmiyorum İsmet hatırlar mısın? Evet. Bir ara işte 2007'de yayımlandı. Sonra 2016'da yayınlandı. En son 2018. Bu da meclise veriliyor. Yani meclis bilgilensin diye. İlla evet. Bütçe sırasında değil. Daha sonra bütçe sırasında da daha çok veriliyor da. Ama bütçe sırası olmasa bile verilmesi lazım. Onda şöyle bir şey var. Diyor ki orta vadeli mali planlar. Ben onlara şimdi orta vadeli mali plan kalktı biliyorsun.
Evet.
Yani o artık olmuyor.
Orta vadeli planlar bir ayda şeye etkisiz hale geldiği için hedeflere bir ayda ulaşıldığı için ben artık çok tartışmıyorum orta vadeli.
Tabii. Bak şimdi ben mesela 2018-2020 dönemi orta vadeli mali planını buldum. Tamam mı? Bir bakayım dedim ne yapmışlar orada diye. Diyor ki bütçe gelirlerine ilişkin temel politikalar kısmında şöyle diyor. İstisna muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının mali etkilerinin analiz edilmesi ve sonuca göre gerekli düzenlemelerin yapılması ile vergi harcamaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Hocam bir tane şey açıklanmadı. Evet. Harika bir ifade.
Evet.
Hem biz bilgileneceğiz hem meclis. Ya bu rapor meclise sunulsa gayet olacak. Merak ettim. Eskiden Gelir İdaresi bunu yayınlıyordu. Sonradan Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü bunu yayınlar hale geldi. O da 2018 raporunu yayınlamış en son. 2019'a gelince de kurum lav edilmiş. Kapatılmış. Ve 2018'den bu yana vergi harcamaları raporu 2019 yaz bulamazsın. 2020 yaz bulamazsın. Günah değil mi ya?
Evet.
Günah değil mi ya?
Evet.
Dolayısıyla meclis 994,4 ya 1 trilyona yakın ya. Ek bütçe kadar neredeyse ya. Değil mi hocam?
Evet. Evet
hani sen dedin ya 880 yani ek bütçeye eklediler dedin.
Evet,
1,20'li. Evet. Aynı onun gibi ya. 1 trilyona yakın rakam bu ya.
Evet.
1 trilyona rakam neredeyse ek bütçeye yakın bir rakamın sen gerçekleşme tahminlerini geçen yıllarda ne oldu? Hangi teşvikler anlamsız verildi? Hangi paralar heba edildi? Çünkü bir de şu şikayet var İsmet'ciğim. Makro bir sorun var. Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı demedi mi? Ya bu özel sektör elindeki paraları yurt dışına kaçırıyor ya da döviz alıyor. Hatırlıyor musun?
Biliyorum, biliyorum. Çok sıkıntı oldu. İstanbul Sanayi Odası'nda da çok tepki gördü Sayın
tamam,
Bakan.
Tamam. Döviz alıyor. Şimdi... Sen bu teşvikleri verdin. Adam teşvikleri yerine getirmiyor. Etkin değil yani. Bu vergi vereceği para elinde. Değil mi sevgili
evet.
Şey? Hani ödemiyor elinde. Peki bu elindeki parayı dövize yönlendirirse ne olacak abi? Yazık değil mi ya? Sen devlet olarak ondan vergi almaktan vazgeçiyorsun. O da gidiyor o vergi olarak ödeyeceği parayı dövizde tutuyor. Ya da kur korumalı mevduatta. Günah değil mi ya? Kardeşim
evet.
Ne hakkınız var ya?
Evet. Çünkü o parada
şey
o parada 80 milyonun hakkı var.
Tabii canım. Tabii canım. Bir de o paranın daha da rant kazanmasını sağlıyorsun değil mi? Bir takım garantilerle vergi almıyorsun bilmem onda da ayrıca bir şey. Adam zaten vergi muafiyetinden yararlanmış. O parayı bir yerde değerlendiriyor. Orada da stopaj almıyorsun, kurumlar vergisi almıyorsun. Ya neresinden tutsan elinde kalıyor ya sevgili İsmet ya. Ya bunları konuşan yok İsmetçiğim. Bak bu program bizim ilk kez konuşulan program. Bunları konuşan iktisat programı yok. Ne olur lütfen. Bunları konuşan, bunları tartışan birileri yok Türkiye'de.
Valla işte
Şimdi
biz
başka bir
konuşacağız
şey var.
artık yani bu Türkiye ülke hepimizin yani
Başka bir şey
konuşacağız.
var. Onu da söyleyelim istersen vaktimizi de bayağı doldurduk.
Dolmak üzere
Hocam
son bir iki
kurumlar vergisi
evet.
de bir düzenleme yaptılar 2006 yılında. Belki onu hatırlarsın. 30. maddesinin D bendine yani 30. maddeye bir D bendi eklediler. Dediler ki şeye giden offshore bankaların bulunduğu ülkelere Türkiye'den kaynak transfer edenler stopaja tabi tutulacak. %30. Ne kadar
Evet.
güzelmiş. Abi 2006 yılında o zaman Başbakan Tayyip Erdoğan vallahi hocam şapka çıkarttım ya helal olsun dedim ya. Biraz OECD de bastırıyor o zaman tamam mı?
Evet.
Hocam o kanun değil mi? Değişik yapıldı. 30. maddenin 7 nolu ben. Artık kim oldu? Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Yetki kime geçti hocam? Bakanlar Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı'na geçti. Hocam bir satırlık düzenleme. Bak bir satırlık düzenleme. Buradan senin kanalında çağrı yapıyorum. Bak muhalefet de dinlesin. Meclisteki muhalefet. Bir satırlık düzenleme. Kanunda değil bu hocam. Sakın kanun manun duruyor orada.
Evet.
Yapacağı şu. Orada diyor ki offshore kıyı bankacılığı yapan ülkeler yani onlara vergi cennetleri deniyor halk arasında.
Evet.
Tamam mı? Listesi Cumhurbaşkanı tarafından yayınlandığı gün %30 stopaj devreye girer diyor. Hocam yıl kaç? 2016. Kaç yıl olmuş? 16 yıl. Yayınlamadılar.
Evet.
Ya inanamıyorum İsmet. İnanamıyorum ya. 16 yıldır. Peki talep eden muhalefet var mı? Yok.
Yok.
Bas bas bağırıyorum canlı yayınlarda. Hocam duyuru yapıyorum. Diyorum ki lütfen 30. maddenin 7 nolu bendi yürürlüğe girsin. Çünkü şartı var. Vergi cennetleri listesi yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girer diyor.
Evet.
Ama listeyi Cumhurbaşkanı yayınlamıyor. Ne kadar sürer? 2 dakika. Niye? OECD çünkü vergi cennetlerinin listesini yayınlıyor. Revize ediyor.
Evet.
Bak ne olurdu biliyor musun o zaman? Hatırlıyor musun bu FETÖ METÖ tartışmaları sırasında? Ama FETÖ değil de hani bir şey oldu. Delaware eyaleti. İsmi de bir tuhaf zaten. Delaware. İngilizcesi de yani değil mi? Delaware eyaleti. Orası vergi cenneti. Bu bir takım vakıflar Türkiye'deki vakıflar orada şey üretim yapıyor. Yani orada faaliyet gösteriyor. Şeyden ödememek için. Söyle adına. Vergi cennetinin olanaklarından yararlansın
Evet.
diye. Liste yayınlanmayınca üzerine gidemiyorsun.
Evet.
Korkunç bir şey ya. Korkunç bir şey ya.
Evet. Hocam 5 dakikamız kaldı.
Evet.
Son günlerde bir kavram kargaşası var. Çok da tartışıldığı için öyle gözüküyor. Önümüzdeki günlerde de tartışılacak. Siz de bir ekonomist olarak size de sormak istedim bunu.
Evet.
Şimdi Kemal Bey'in bir Amerika ve İngiltere gezileri var. Ve bu gezilere giderken vahşi kapitalizmle ve neoliberalizmle mücadele etmek için gittiğini söyledi. Şimdi
Evet.
İngiltere'ye giderken de dedi ki orada temiz para bulmaya gidiyorum dedi. Şimdi bu Londra borsasını hepimiz biliyoruz.
Evet.
Yani ne parasıdır biliyoruz. Şimdi bu temiz para, vahşi kapitalizmle mücadele yani bu kavramlara ne dersiniz? Yani
Ya hocam.
bir anlamda bu Londra'daki piyasa dediğimiz uluslararası mafyalaşmış finans piyasaları değil mi?
Tabii. Ya şöyle söyleyelim. Babacan dönemini hatırlayalım. Seninle çok
Evet.
program yaptık.
Evet.
Hocam, Babacan döneminde tıkır tıkır sıcak para geldi mi hocam?
Geliyordu.
Geldi.
Daha doğrusu
Büyüme de oldu
AK
mu abi?
Parti'nin ilk yıllarından şeye kadar. Evet.
Hatta ben sana go and stop süreci diyordum. Hatırlıyor musun?
Evet,
Dur
evet.
kalk.
Evet,
Sıcak
evet.
para gelince ekonomi büyüyor. Korkut hocaların istatistiksel analizleri, yorumlarını hatırla.
Evet.
Sıcak para biraz azalınca büyüme oranı düşüyordu. Sıcak para eksi olunca da büyüme eksi oluyordu. Hatırla.
Evet.
Ha, Hukuk güvenliği dedikleri şey de sermaye her türlü güvence verilmişti, hatırlayalım. Yani
Evet.
işçi sınıfına güvence değil, dikkat et.
Evet.
Uluslararası sermaye her türlü güvence verilmişti, tamam mı?
Evet.
Ve neoliberal politika. Hocam şimdi böyle bir dönem yaşanabilir Türkiye'de yine. Altılı masa iktidara gelebilir. Gerçekten hukuk güvenliği, işte sermaye güvenceler verilir. Doğru. Çünkü bugün o güvence yok. Adam Almanya'dan bir sermaye grubu gelse, buradan reisi cumhur dese ki ya siz FETÖ'cüsünüz, işbirlikçisiniz deyip adamın bütün şeyine el koyabilir. Adam niye gelsin o anlamda? Anlatabildim mi? Hani şey yok, bir garantisi yok. Bunun gibi böyle bir sürü problemler çıkartabilirler. E şimdi biz sıcak paraya dayalı yeniden eski mecraya mı döneceğiz? Kaldı ki o sıcak para da öyle artık. Hukuk düzenlemeleri yapsan da öyle ha deyince hazır gelecek para
dünyada
yok.
Dünyada para biraz zaten, kendi ülkelerine
tabii,
de çekilmeye başladı.
Aynen ya, zaten herkes kendi derdine düştü kardeşim burada. Ya
evet.
Bir Ukrayna krizi adamları ne hale soktu ya? Allah aşkına ya.
Avrupa
enerji
darmadağın.
krizi çıktı
Avrupa
adamların.
Darmadağın neredeyse.
Darmadağın ya. Aynen
Evet.
dediğin gibi. Dolayısıyla buradan şuraya geleceğim. Yani Kemal Bey'in dediği ne güzel, neoliberal politikalarla yapmayacağız, biz oraya gitmeyeceğiz. İyi de kardeşim sen ortaklarına bir bak, hepsi o politikaların şampiyonluğunu yapmış.
Ben de onu diyorum yani, Ali Babacan
yani
bugüne
nasıl
kadar
olacak onlarla
izlenen
beraber?
Politikayla bunlara bu noktaya geldi ya.
Ha ama şu olacak, bundan daha iyi bir ekonomik büyüme olur açık söyleyeyim. Bundan daha ne derler ona? İmkanlar, finansal imkanlar, yeni iktidar, yeni hükümet deyip prestijler artabilir. Ama bu bir restorasyon programı olur. Bu bir alternatif, yeni bir kalkınma stratejisi, kamu öncülüğünde planlı, iç kaynaklara dayalı, tamam mı? Dış bağımlılığı azaltıcı bir yeni strateji olmaz.
O zaman ne hayrını
eğer,
göreceğiz biz böyle bir
tabii,
politikanın?
Hayır, bak öbürkü diyorum hocam, ehvenişer diyorum. Sevgili şey, övdüğümden demiyorum.
Anladım.
Ya bundan daha iyi bir yerde olabilir. Sermaye böyle şeyler arar.
Yalancı
hani,
bahar gibi bir şey olacak.
Yani ne olacak ya? Biz Allah aşkına parlamenter rejimde IMF politikalarının altında inim inlemedik mi ya?
Evet, evet.
Parlamenter rejim neoliberal politikalara maruz kalmanın panzehiri mi? Hayır.
Evet.
Biz orada bütün IMF programlarını parlamenter rejimde uyguladık. Ha! Daha otoriter rejimlerle daha iyi sonuçlar alınıyor. Onu da gördük. Tayyip Erdoğan da daha otoriter bir rejimi inşa ederek bunu daha sağlama aldı. Hatta ne dedi? Bu FETÖ olayı bizim için bir şanstır dedi. Gitti olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü halle bir sürü sorunları sermaye lehine çözdü. Hatta sermayenin kafasına da dayayarak ya sizin için kardeşim kavga veriyoruz. Grevsiz, bilmem nesiz, gül diken bir bahçe yaratıyoruz. Siz hala böyle vıdı vıdı ediyorsunuz. Demedi mi? Dedi.
Evet.
Onun için yani bu politikayı eleştirmeden, post-Washington uzlaşmasına kafadan itiraz etmeden, onun kamuculuğa aykırı düzenlemelerine itiraz etmeden ben planlı olacağım. Nasıl olacağım? Stratejik planla yapacağım. Stratejik plan özel sektörün planlama anlayışı kardeşim.
Evet.
Stratejik planlama örgütü özel sektörü ne diyelim ona dönük planlar yapan bir örgüt. Halbuki bizim karma ekonomi, kamu öncülüğünde kit modeli, yeniden kitlerin kurulması, özellikle sanayi 4.0'ı gerektiren yerlerde özel sektör yatırım yapabilir mi ya? Hikaye.
Evet.
Kamu öncülüğü olmadan hiç kimse ileri teknolojilerde atılım yapamaz. Ha bu modelle çıkıyorsan tamam kardeş, ama bu modelle çıkmıyorsun ki sen. Sen bir rehabilitasyon. Tamam, bir rehabilitasyon arayışındasın.
Rehabilitasyon
doğru,
da değil, belki
arayışı.
Uluslararası sermayeye güven verme çabası da.
Güven de veriyor olabilirsin
evet.
Canım, yani o da olabilir. Yani burada sorunları köklü çözmeyiz
evet.
Demek istiyorum İsmetciğim.
Evet.
Tamam. Onun için ciddi bir sol alternatif üretilmediği sürece ya da ciddi bir alternatif, sol alternatif bu altılı masanın üzerinde durmadığı sürece ya da altılı masaya bak kardeşim siz eski politikaları sürdürüyorsunuz. Bak gerçek çözüm burada. Emekçiler bak böyle bir çözümü dayatıyor diye öne çıkmadığımızda kitleleri de kendi tarafımıza yönlendirmek tabii ki güç olacak. Onun için ben de üyesi bulunduğum Sosyalist Güç Birliği'nin bu konuda çalışmaları başlattı. Ben de içinde yer alıyorum, çalışmalara katkı sunuyorum.
Evet.
Yani bu çalışmalar somut ortaya çıkmazsa, açık söyleyeyim, altılı masa bize bir yeni bir alternatif, yeni bir kalkınma stratejisi getirmiş olmayacak. Eskinin bir nevi rehabilitasyonuna dönük, bir restorasyona dönük bir program olacak.
Evet.
Durum böyle gözüküyor.
Evet hocam, süremizin sonuna geldik. Evet sevgili dinleyiciler, yani dönüp dönüp kamuculuğa geliyoruz. Ve kamucu bir anlayışla eğer ekonomiye yönelmezsek yine başımızı duvarlara vuracağımız net bir şekilde
bir şey
gözüküyor.
Daha söyler miyim şey?
Bir Hizmet, cümle sadece.
Bir, şey daha
bir cümle söyleyebilirsiniz.
Onu da başka bir program konusu da yaparız. Biz biliyorsun performans program bütçe sistemine geçtik ama hala veriler eski sisteme göre yayınlanıyor. Yani programlar itibariyle gerçekleşme tahminleri vermiyor, sadece ödenekler veriyor. Ben ödeneği ne yapacağım abi? Gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Performansı nedir? O analizi yapmadıktan sonra sırf ödeneklerin meclise sunulmasının bir anlamı yok. Çünkü
anladım,
kamu hesapları bülteninin yer aldığı maliye sayfasında maalesef programlar itibariyle ödeneklerin gerçekleşme rakamlarına yer verilmiyor. Bunu da senin aracılığında duyurayım.
Tamam hocam. Evet sayın dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bir tanıtımımız var. Hemen arkasından sonra programımızın kapanış müziğini dinleyeceksiniz. İrem, ne seçtik bugün? Resimdeki gözyaşları. Evet.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.